Ayrım 54, Bu Son Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 616. Kusi boğazdan aşağıya güçlü ve düzenli olarak esmeye başlayıp, göklerde fırtına bulutlarından arınmış pırıl pırıl bir maviye dönüşünce, Şeyh El Salil'in filosu Lamu'dan hareket etti. 3 gün sonra da Afrika anakarasına vardı. Mavi sancağın altında karaya çıkan silahlı savaşçılar ve yük hayvanları uzun kafileler halinde ateş sahilinden köle yolları boyunca anakaranın içerilerine doğru ilerlemeye başladılar. Şeyh kafilenin önünde yol alıyor, köle oğlan Yassi de hemen arkasında onu izliyordu. Adamlardan bazıları çocuğun efendisine bakarken sergilediği tapma derecesinde sevgiyle hayranlığa dikkati çekerek hoşgörüyle gülümsediler. Zanzibar'dan kaçışlarını izleyen aylarda Tom Courtney anakaranın kıyılarını inceledi. Arap ticaret yollarının hayli güneyinde kalıyor, karada veya denizde Ummanlılarla karşılaşmamaya dikkat ediyordu. Fil avcısı Fundi'nin Lunga dediği nehrin ağzını arıyorlardı. Küçük adamın yardımı olmasa nehrin girişini asla bulamayabilirlerdi. Nehir burada kendi etrafına dönerek gözü yanıltıyor, öyle ki denizden bakılınca kara kesintisiz gözüküyordu. Herhangi bir gemi buradan nehrin ağzının orada bulunduğunu fark etmeyerek rahatça geçip gidebilirdi. Küçük gemi nehre girdikten sonra Tom iki uzun kayığı suya indirtti. Luke Jarvis ile Alf Wilson bunlarla nehrin ana yolunu izleyerek Svalova kılavuzluk edeceklerdi. Papirüs yataklarının arasında birçok yalancı geçitler ve çıkmazlar vardı. Ama onlar yollarını şaşırmadan ilerlediler. Yine de birçok kez izledikleri geçit daralınca geri dönmek zorunda kaldılar. Svalov'u o nehirden geçirmek günler süren bir arama ve yorucu çalışma gerektirmişti. Tom geminin draftının düşük olduğuna şükrediyordu. Aksi halde çok sayıdaki sığlıkları aşmaları mümkün olmazdı. Çok geçmeden nehrin ana koluna ulaştılar. Papirüsler korkunç timsahlara ve kötü kötü böğüren su aygırlarına yataklık ediyordu. Yukarılarında da böceklerden oluşmuş bir kubbe göze çarpıyordu. Onlar geçerken sazların arasından sürüler halindeki yabani kuşlar ciyaklayarak yükseliyordu. Bir süre sonra sazlıklar aniden son buldu ve çayırımsı taşkın ovalarıyla her iki kıyıdaki açık ormanların arasında yol almaya başladılar. Burada da garip hayvan sürüleri otlarken başlarını kaldırıp küçük gemilerin geçişini seyrediyor, sonra panik halinde kişneyip ormana kaçıyorlardı. Sayıları ve çeşitlilikleri şaşkınlık vericiydi. Gemiciler de teknelerin küpeşte başlarına doluşarak onları seyrediyordu. Bazıları İngiltere'nin kızıl geyikleriyle aynı büyüklükte, bazıları daha da büyük zarif antiloplar vardı. Bunların boynuzları İngiltere'deki akrabalarınınkinden farklı, pala, türbüşon veya yarım ay biçimindeydi. Her gün bu hayvanları avlamak için karaya çıkıyorlardı. Av hayvanları belli ki daha önce ateşli silahlarla gezen beyaz adamlar görmediklerinden ürkek değillerdi. Avcılar böylelikle hayvanları tüfeklerinin menziline sokacak ve isabetli bir kurşuna yere yıkacak kadar yaklaşabiliyorlardı. Sonuçta hiç et sıkıntısı çekmiyorlar, hemen yemeyecek oldukları etleri tütsüleyip kurutuyorlardı. Avladıkları hayvanları parçaladıktan sonra daha da garip yaratıklar nehir kıyısında bıraktıkları kemiklerle sakatatı yemeye geliyordu. İlk gelenler leş yiyen kuşlardı. Bazı leylek türleri ve yarım düzine akbaba. Bunlar göğü döner haldeki karanlık bir bulut gibi dolduruyor, sonra bir hamlede karaya iniyorlardı. Uçarken zarif ve görkemli olan bu kuşlar yerde şekilsiz hatta iğrenç gözüküyorlardı. Kuşlardan sonra çığlıklar atan vücutları benekli, köpeğe benzer yaratıklar, siyah sırtlı ve gümüşü böğürdük, küçük kızıl tilkiler geliyordu. Derken ilk aslanları gördüler. Tom bu iri yeleli kedilerin ne olduğunu Aboli'nin kendisine söylemesini istiyordu. Onları İngiltere'deki krallarla soyluların armalarından ve Highfield'daki kütüphanede bulunan belki 100 kitaptaki resimlerinden tanıyordu. Bu canavarların geceleri kükremeleri ve korkunç homurtuları hamaklarında uyuyan adamları heyecanlandırıyor, Sera'da küçük kulübelerindeki daracık ranzalarında Tom'un kollarının arasında daha fazla büzülüyordu. Ormanlık alanlarda ve açıklıklarda asıl avlamak istedikleri ve dişleri bütün çabalarını ödüllendirecek olan fillerin izlerini arıyorlardı. Fundi ile Aboli güneşten kavrulmuş killerde kaya kadar sertleşmiş büyük ayak izlerini işaret ederek Tom'a, "Bunlar geçen mevsimin yağmurlu günlerinden kalmış," dediler. Ardından ormanda güçlü bir rüzgar tarafından devrilmişe benzeyen ve en üst dallarıyla kabukları koparılmış ağaçlarla karşılaştılar. Ama ağaçlar kuruyup aldıkları yaralar çoktan solmuştu. Fundi, sürüler bir yıl önce buradan geçip gitmişler. Birçok mevsim dönmeyebilirler dedi. Önlerindeki arazi tepelik olmuştu. Lunga nehri de vadiler arasında kıvrılarak ilerlemeye, giderek hızlanmaya, ivinti yerleri oluşturmaya başlamıştı. Kaya blokları ve keskin kenarlı siyah kayalar nehir yoluna bekçilik ettiklerinden güçlükle yol alıyorlar ve açtıkları her mil küçük svallovu büyük tehlikelerle karşı karşıya getiriyordu. Sonunda nehrin alçak ve ormanlık bir tepenin etrafında U çevirdiği bir yere geldiler. Tom'la Sarah karaya çıkarak tepenin doruğuna tırmandılar. Orada yan yana otururlarken Tom altlarındaki araziyi dürbünüyle inceledi. Ardından burası doğal bir kale dedi. Üç yandan nehirle çevriliyiz. Dar boyunu kesen bir tek çit inşa edersek her şeyden korunmuş oluruz. Genç adam daha sonra dönüp pürüzsüz kaya duvarlarıyla çevrili küçük bir koyu işaret etti. Burası da Svallov için mükemmel bir demirleme yeri. Sera peki burada ne yapacağız diye sordu. Hala fil göremedik. Genç adam burası bizim için bir üs olacak diye açıkladı. Buradan uzun koyukla ya da yürüyerek içerilere ilerleyebilir, Fundi'nin vaat ettiği sürüleri buluncaya kadar yolumuza devam ederiz. U'nun dar yerinde ağır kütüklerle bir çit yaptılar. Svallov'daki topları karaya çıkarıp çitin önündeki şevi korumayı alacak şekilde toprak tabyalara yerleştirdiler. Sonra tahta kulübeler inşa ettiler. Duvarları çamurla sıvayarak tepelerini nehir kıyısından koparılmış sazlarla ördüler. Doktor Reynolds kulübelerden birini kendisine klinik olarak seçti ve buraya cerrahi gereçleriyle ilaçlarını yerleştirdi. Kafilenin her üyesini Zanzibar çarşılarında satın aldığı gri renkli acı kilin tozundan her gün bir kaşık dolusu yutmaya zorluyordu. İlaç kulak çınlamasına neden olduğu için adamlar doktoru protesto edip hatta ona küfrettiler. Ama bu sayede üste hiçbir ateş vakası olmadı. Sera doktorun gönüllü çıraklığını yapıyordu. Çok geçmeden beceriksizce indirilmiş bir baltanın ayakta açtığı kesiyi dikebiliyor, öğretmenininkinden geri kalmayan bir beceriyle tenkiye yapabiliyor ya da bir hastadan kan alabiliyordu. Kendi kalacakları kulübenin yerini Sera seçti. Öbürlerinin biraz uzağında olan bir yeri uygun görmüştü. Nehir vadisinden uzaktaki mavi dağlara kadar uzanan güzel bir manzarası vardı. Sera ticaret malı olarak getirilen top top pamuklulardan perde, çarşaf ve yastık yüzü gibi eşyalar dikti. Sonra istediği mobilyaları çizdi ve geminin marangozlarına bunları yaptırdı. Ned Tyler'da bir çiftçinin içgüdüleri vardı. Av etiyle peksimetten oluşan yiyecek listelerini zenginleştirmek için İngiltere'den getirdiği tohumlarla bir sebze bahçesi oluşturdu. Sebzelerini nehir kıyısında kazdığı sulama çukurlarıyla suluyordu. Sonra toprağın içinden fışkıran yeşil filizleri yağmalamaya gelen boy boy maymunlarla hiç bitmeyecek bir savaşa girişti. Kamp inşaatı birkaç ayın içinde tamamlandı. Sera da buraya Fort Providence adını taktı. Tom bir hafta sonra uzun kayıklara ticaret mallarını, barut, tüfekler ve saçmalar yükledi. Fundi'nin rehberliğinde nehrin yukarı boylarında bir av ve keşif seferine çıktı. Niyeti bir türlü gözükmeyen fil sürülerini ve ticaret ilişkileri kurabileceği yerli kabileleri aramaktı. Ned Tyler 5 adamla birlikte Fort Providence'da kalmıştı. Tom ileride onları ne gibi tehlikelerin beklediğini bilmediği için Sarah'ın nehrin yukarı boylarına yolculuk etmesine izin vermemiş, genç kadın bu yüzden Ned'le kalmıştı. Yokluğunda Dr. Reynolds'ın görevlerini üstlenecek, ayrıca evini kurma işine devam edecekti. Uzun kayıklar nehrin bir sonraki dönemecinde gözden kaybolana kadar iskelede durup Tom'a el salladı. Kaleden 3 günlük bir uzaklıkta keşif ekibi geceyi geçirmek için daha küçük bir akarsuyla birleşme noktasında demirledi. Yakacak, çalı çırpı topladıkları ve gecenin yırtıcı hayvanlarını uzak tutmak için dikenli dallardan barınaklar inşa ettikleri süre boyunca Fundi ile Aboli nehrin kıyılarını araştırdılar. Gitmelerinden kısa bir süre sonra Fundi ağaçların arasından koşarak döndü. Bir sürü anlaşılmaz kelime sıralarken adamın gözleri heyecandan parlıyordu. Anlatısının sonunda Tom söylediklerinin sadece birkaç kelimesini anlayabilmişti. Raporun tamamını duyabilmek için Aboli'nin kampa gelmesini beklemek zorunda kaldı. Aboli, taze izler var dedi, bir günlük. Belki 100 başlık büyük bir sürü. Aralarında birkaç büyük erkek de var. Onları vakit kaybetmeden izlemeliyiz. Tom ufak tefek avcıdan daha heyecanlıydı. Fakat Aboli ağaçların yalnız bir parmak yukarısındaki güneşi işaret etti. Biz daha bir mil gitmeden ortalık kararır dedi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkacağız. Böyle bir sürünün izlenmesi kolay olur. Ağır hareket ediyorlar. Bir yandan giderken karınlarını doyuruyorlar. Ormanın içinde bir yol bırakacaklardır. Tom daha ortalık kararmadan seferi planlamıştı. İri canavarlara 4 tüfekle saldıracaktı. Kendisi, Aboli, Alf Wilson ve Luke Jarvis. Her avcının yanında yedek tüfekleri taşıyacak, tüfekleri tekrar tekrar dolduracak ve avcıya her atıştan sonra doldurulmuş bir tüfek verecek 2 kişi bulunacaktı. Bunlar Londra'dan satın aldığı yivli tüfeklerdi. Tom çakmaklar için bulundurulan yedek taşları, doldurulmuş barut şişelerini ve kurşun torbalarının onluk silahlar için antimuanda sertleştirilmiş kurşunlarla dolu olup olmadığını kontrol etti. Burada onluk terimi o silahın attığı kurşunların onunun yarım kilo çektiği anlamına geliyordu. Tom silahlarla uğraşırken Aboli de su torbalarını doldurdu. Ve 3 günlük bir yolculuk için yeterli peksimetle kurutulmuş et olmasını garantiledi. Kürek çekmek ve tekneleri sığlıklarda sürüklemekle geçen uzun ve yorucu güne rağmen hepsi de uyuyamayacak kadar heyecanlıydılar. Geç saate kadar ateşlerin etrafında oturarak Afrika gecesinin garip seslerine, gece kuşlarının ciyaklamalarına, sırtlanların aptal kıkırtılarına ve uzaklardaki tepelerde av peşinde dolaşan bir aslan sürüsünün kükremesine kulak verdiler. Beraber oldukları kısa süre içinde Tom Fundi'nin kocaman gri hayvanların avlanmasına ilişkin öykülerini defalarca dinlemişti. Şimdi ufak tefek adamdan onları tekrarlamasını istedi. Tom söylenenleri izleyemediği zaman Aboli İngilizce'ye çeviriyordu. Ama genç adamın Lozi dili hakkındaki bilgisi gitgide gelişiyor, artık Fundi'nin söylediklerinin çoğunu anlayabiliyordu. Fundi filin görüşünün zayıf olduğunu ama koku alma duygusunun onu rüzgara karşı bir mil uzaktaki bir avcının varlığına karşı uyarabildiğini hatırlattı. Havanın içinden kokunu emebilir, onu baş kemiklerinin boşluklarında tutabilir, onunla uzak yerlere kadar koşabilir, sonra kokuyu hortumuyla arkadaşlarının ağızlarının içine üfürebilir dedi. Tom meraklanmıştı. Ağızlarının içine mi dedi, niçin burun deliklerinin içine değil? Fundi açıkladı. Nuzu'nun koku alma duyusu üst dudağındadır. File verilen bu ad bir hayvanı değil, akıllı bir yaşlı adam anlatıyor. Gerçek avcının avına duyduğu duyguyu dile getiriyordu. Ağzının içinde Kigilya ağacının çiçekleri gibi pembe tomurcuklar vardır. Bunlarla havayı tadar. Fundi tozlu zemine bir değnekle hayvanın silüetini çizdi. Avcının devlerden birini yere sermek için okudu nereye isabet ettirmesi gerektiğini anlatırken oradakiler ateşin ışığında ileri uzandılar. İşte burası. Adam çizdiği resimde filin omzunun arkasındaki bir noktaya dokundu. Bacağın kemiklerini vurmamaya dikkat edin. Ağaç gövdesi gibiler. Demiri derine, çok derine saplayın. Çünkü kalple akciğerler bu kalınlıkla derinin altında saklı. Fundi baş parmağıyla işaret parmağının arasındaki açıklığı gösterdi. Ve kaslarla kaburgalar var. Kollarını uzattı. Nuzu'yu ormanın akıllı ihtiyar adamını öldürmek için bu kadar derine girmeniz lazım. Fundi en sonunda susunca Tom ondan devam etmesini istedi. Ama adam vakur bir tavırla ayağa kalktı. Yarın uzun ve yorucu bir gün olacak. Şimdi dinlenme zamanı. Yarın hayvanın izlerini takip ettiğimiz zaman daha fazlasını öğretirim. Tom, ay gökyüzündeki devrini hemen hemen tamamlayıncaya kadar uyanık kaldı. Heyecandan kanı kaynıyordu. Gözlerini kapadığı zaman avının resmi hayalinde canlandı. Hayvanın canlısını hiç görmemişti. Ama Moluk adalarının pazarlarında dişlerinin yüzlercesini üst üste yığılmış halde görmüştü. Ve tabii ki babasının Zanzibar'da Konsolos Grey'den satın aldığı ve şimdi Highville'daki kütüphanede duran fil dişi çiftini hatırlıyordu. Tıpkı onun gibi bir hayvan öldüreceğim diye kendi kendine söz verdi. Şafağın sökmesine bir saat kala da öyle bir derin uykuya daldı ki Aboli'nin onu sarsa sarsa uyandırması gerekti. Tom uzun kayıklara bekçilik etmeleri için adamlarından ikisini bıraktıktan sonra sabahın serinliğinde fil sürüsünün nehir kıyısında bıraktığı izleri takip etmeye başladılar. Aboli'nin de söylediği gibi izler çok netti ve düzenli şekilde ilerliyorlardı. Işık kuvvetlenince onlar da daha fazla hızlandılar. Yanından geçtikleri ağaçlar devrilmiş, dallarıyla yaprakları soyulmuştu. Ormanın zemininde koca koca sarı dışkı kümeleri göze çarpıyor, sürüyle maymun ve kekliğe benzer kahverengi kuş, sindirilmemiş tohum ve meyve bulmak umuduyla onları karıştırıp duruyordu. İşte, Aboli dışkı kümelerinin birini işaret etti. Bu ağır dişleri olan çok yaşlı bir erkek filin dışkısı. Fil dişinin büyümesi hayvan ölene kadar devam eder. Tom merak etmişti. Yaşlı bir hayvanın dışkısını genç olanınkinden nasıl ayırt edersin? Yaşlı hayvan yediklerini iyi sindiremez. Aboli kümeyi parmağının ucuyla karıştırdı. Bak, şu ince dallar oldukları gibi duruyorlar. Yapraklar da öyle. Bu da fil dişi palmiyesinin meyveleri. Etlerinin yarısı çekirdeğin üstünde kalmış. Öğleye doğru sürünün nehir kıyısından ayrılıp batıya, tepelere doğru döndüğü noktaya ulaştılar. Burada yüzeyin pudra kadar ince toprakla kaplı olduğu bir bölgeden geçtiler. Fillerin ayaklarının bu ortamda bıraktıkları izler o kadar ayrıntılıydı ki her çatlak, her kırışık hiç bozulmadan korunmuştu. Bak, Aboli bir dizi ayak izini gösterdi. Bu büyük bir erkek, filin izleri dedi. Her ayak izinin büyüklüğünü görüyor musun? Ön ayak yuvarlak, arka ayak ise daha oval biçimli. Aboli kendi kolunu izlerden birinin yanına uzattı ve parmağının ucuyla dirseği arasındaki uzunluğunu cetvel gibi kullandı. Bu uzunluk güçlü bir erkek hayvan olduğunu gösteriyor. Ayrıca tabanlarının ne kadar aşınıp düzleştiğini görüyor musun? Çok yaşlı bir hayvan bu. Eğer dişleri aşınmamış veya kırılmamışsa bu izlenilmesine değecek bir hayvan olmalı. İki tepe dizisini aştılar. Bunun ötesindeki verimli vadide de Fundi ile Aboli kalan izlerden sürünün bir gece önce burada beslenip dinlendiği sonucunu çıkardılar. Onlarla aramızda birkaç saatlik mesafe kaldı. Fundi çok sevinçliydi. Fazla uzağımızda değiller. Ama Tom o gün Fundi'nin mesafe kavramının kendisininkine uymadığını öğrenecekti. Gece olurken hala sürünün izindeydiler. Fundi de bir yandan onların fazla ileride olmadıklarına garanti veriyordu. Denizciler bu kadar büyük mesafeleri yürüyerek aşmaya alışık olmadıkları için kafiledeki bütün beyazlar yıkılma raddesine gelmişti. Bir peksimetle bir parça kurutulmuş et yemeye ve torbalardan birkaç yudum su içmeye güçleri kalmamıştı. Hemen arkasından toprağın üstünde uyuyakaldılar. Ertesi sabah daha ortalık aydınlanmadan yine sürünün peşindeydiler. Bir gün önceki kazançlarının büyük bir kısmını kaybettikleri çok geçmeden izlerden belli oldu. Ne de olsa onlar uyurken sürü ay ışığında batıya doğru ilerlemeye devam etmişti. Yürüyüş beyaz adamların çoğu için susuzluk, ağrıyan kas ve bereli ayak cehennemi olmakta gecikmedi. Tom güçlükleri umursamayacak ve iz sürenlerin arkasından omuzlarının üstünde ağır bir tüfekle koşacak kadar genç, enerjik ve hevesliydi. ''Artık çok yaklaştık.'' Fundi muzipçe sırıttı. Su torbaları neredeyse boşaldığından izinsiz içmemeleri için Tom'un adamlara tehditler savurması gerekti. Minik siyah sinekler başlarının etrafında sürüler halinde uçuşuyor, kulaklarına, gözlerine, burun deliklerine giriyordu. Güneş bir örse çarpan çekiç şiddetiyle onları eziyor, taşlık zeminden yansıyordu. Geçerlerken kancalı dikenler bacaklarına takılıyor, giysilerini yırtıyor, derilerinin üstünde kanlı izler bırakıyordu. Sonunda sürünün çok sık bir orman parçasında durduğunu, orada birkaç saat dinlendiğini, toza bulandığını, dallar kırdığını, sonra tekrar yola devam ettiğini keşfettiler. Avcılar sonunda zamanla mesafeden gerçek bir kazanç elde etmişlerdi. Sürünün gübresinin henüz kurumadığını Aboli Tom'a gösterdi. Kümenin birine parmağını sokunca kalan ısıyı hissedebiliyordu. Parlak renkli kelebek bulutları nemini emmek için sıcak pisliklerin yukarısında dolaşmaktaydı. Kafiledekiler kuvveti yenilenen bacaklarıyla hızlarını arttırdılar ve başka bir tepe sırasına tırmandılar. Kayalık yamaçlarda şiş gövdeli ve yerden 15 metre yüksekteki üst dalları tamamıyla yapraksız garip ağaçlar yetişiyordu. Ağacın birinin dibinde tüylü dev tohum zarfları birikmişti. Aboli bir tanesini patlatıp açtı. Siyah tohumlar sarı renkli özlü bir tabakayla kaplıydı. Yaşlı zenci tohumlara emin dedi. Ekşi tat gruptakilerin tükürüklerinin salgılanmasını sağlayarak yürüyüşün yakıcı susuzluğunu giderdi. Silahlarıyla deri su kaplarının ağırlığı altında ezilen avcı kafilesi oflaya puflaya yamacı tırmanıyordu. Doruğun hemen altında başlarını kaldırdılar. Sıcak havada korkunç bir ses uzakta olmakla birlikte bir savaş trompetinin patlaması kadar etkileyici bir gürültü kulaklarına gelmişti. Tom böylesini daha önce hiç duymadığı halde ne olduğunu içgüdüsel olarak anlamıştı. Kafiledekilere Doruğun hemen altında durmalarını emretti. Adamların çoğu sevinerek gölgede yere yığıldılar. Tom, Aboli ve Fundi ise tırmanmayı sürdürdüler. Silüetlerinin görülmemesi için bir ağaç gövdesinden yararlanarak bakışlarını aşağıya diktiler. Tom'un yüreği ağzına gelecek gibi oldu. Aşağılarındaki vadide pırıl pırıl parlayan yeşil bir gölet dizisi uzanıyordu. Her biri zengin sazlıklar ve gölge veren ağaçlarla çevriliydi. Fil sürüsü göletlerin etrafında toplanmıştı. Hayvanlardan bazıları gölgede durup Thomas Swallow'un Grandi yelkeni kadar geniş gözüken kulaklarıyla yelpazeleniyorlardı. Bir kısmı da göletleri çevreleyen sarı kumluklarda duruyor, hortumlarını suya sokarak bir defa da kilolarca su çekiyor, sonra hortumlarını kıvırıp suyu bir geminin sintine tulunmasının gücüyle boğazlarından aşağıya pompalıyorlardı. Yaramaz çocuklar gibi suyun içinde oynaşırlarken suyu hortumlarıyla bembeyaz köpürtüyor, dev kafalarını sallıyor ve kulaklarını çırpıyorlardı. Islak vücutları siyah ve parlaktı. Bazıları suda yamyazsı yatıyor, sonra yan dönerek suyun altında gözden kayboluyor, bu arada yalnızca yüzeyin yukarısında bir deniz yılanı gibi kıvranan hortumları görünürde kalıyordu. Tom bir dizinin üstüne dayanarak dürbününü gözüne götürdü. Efsanevi hayvanları bu ilk görüşü onun için öylesine inanılmaz bir şeydi ki huşu içinde kalmıştı. Her ayrıntı onu daha da etkiliyordu. İnce bir domuzdan daha büyük olmayan genç bir hayvan alabildiğince muzipti. Saldırırcasına sudan çıktı, hortumunu sallayıp borazan gibi öttürerek göletin kenarına tünemiş beyaz balıkçılları kovaladı. Kuşlar beyaz bir bulut halinde havalanınca küçük fil yine sallanarak suya girdi. Anında çamurda kaydı ve suya batmış bir kütüğün altına sıkıştı. Korku içindeki ciyaklamaları onu duyabilecek kadar yakın olan bütün dişi filleri başına topladı. Belli ki yavruyu bir timsahın kaptığını zannetmişlerdi. Yavru sudan çıkarılır çıkarılmaz utanç içinde annesinin bacaklarının arasına gizlendi ve dişinin ön bacaklarının arasındaki sütten şişmiş memeleri emerek kendince avuntu aradı. Tom kahkahayla gülerken Aboli omzuna dokunarak ona dişilerle yavruların yaramazlıklarının dışında kalan dev üç hayvanlık bir grubu gösterdi. Suyun uzak ucundaki sık ağaçlı bir köşedeydiler. Kulaklarını sallayarak omuz omuza duruyorlardı. İçlerinden biri arada yerden hortumuyla bir miktar toz alarak başıyla sırtının üstüne boşaltıyordu. Bunun dışında tümü ayakta uyuyor görünüyordu. Tom sürüdeki bütün diğer hayvanların yanlarında cüce gibi kaldıkları bu dev üçlüyü dürbünüyle inceledi. Dev fil dişlerine bakarken tümünün muazzam olmakla beraber ortadakinin dişlerinin neredeyse kürek uzunluğunda ve serağın ince beliyle aynı kalınlıkta olduğunu gördü. Avcı kanının kalbinin her atışıyla kulaklarında zonkladığını hissediyordu. Bu tıpkı hayalini gördüğü erkek fildi. İçgüdüsü ona yanındaki ağaca dayadığı tüfeği kapıp devle kapışmaya gitmesini fısıldıyordu. Fakat Aboli aklından geçenleri sezip elini omzun üstüne dayadı. ''Bunlar çok zeki ve dikkatli yaratıklardır.'' dedi. ''Örneğin o gördüğün erkeğe yaklaşman kolay olmayacaktır. Dişileri onu koruyacaklar. Onlara baskın çıkmak için bütün kurnazlığımıza başvurmamız, gerekli önlemleri almamız gerekir.'' ''Tom, ne yapmamız gerektiğini bana anlat.'' dedi. Fundi de yanlarına gelerek avı planladılar. Aboli ona ''Her şey rüzgara bağlı.'' dedi. ''Daima rüzgar altında kalmalıyız.'' Tom rüzgar yok ki diyerek öğle sıcağında ağaçların üst dallarından sarkan cansız yaprakları işaret etti. Aboli daima rüzgar vardır diye onun sözlerini yalanladı. Bir avuç tozu parmaklarının arasından yavaşça akıttı. Altın renkli incecik tozlar güneş ışığında havada sürüklendikten sonra yavaş yavaş dağıldılar. Aboli bu hareketi betimlemek için eliyle zarif bir jest yaptı. Ürktükleri zaman daima yüzlerini rüzgara vererek koşacaklar. Sonra bir dönüş yaparak kokuyu alacaklardır. Yaşlı zenci bu manevrayı göstermek için bir hareket daha yaptı. Alf'la Luke'u şuraya ve şuraya yerleştireceğiz. Bu konumları işaret etti. Onlar yerlerini aldıktan sonra seninle ben buraya geleceğiz. İzleyecekleri yolu gösterdi. Yakına sokulacağız. Ateş ettiğimiz zaman erkekler öbür hayvanların yanına sürülecekler. Tom, Alf'la Luke'a sırtla yanına gelmelerini işaret etti. av karşısındaki ilk şaşkınlıklarını atlatan adamlara emirlerini verdikten sonra vadinin bir mil ilerisinde bayırın arkasında bir daire çevirmeye yolladı. Orada sürü tarafından görülmeyecekler ve sürünün rüzgar altında kalacaklardı. Genç adam bir saat sonra iki avcı kafilesinin vadide kendileri için saptadığı mevzilere doğru ilerlediklerini dürbünüyle izleyebildi. Emrinde verdiği direktifleri sadakatle uygulayan adamlarının olması büyük bir şanstı. Aboli önde olmak üzere ufuk çizgisinin üstünde sessizce hareket ederlerken ağaçlar ve çalıları paravan olarak kullandılar. Koca hayvanların görüşleri yabancı bir hareketi seçemeyecek kadar zayıf değildi. Göletlere doğru yavaşça süzülürken ağaçların arasına dağılmış dişilerin yoluna çıkmamaya çalışıyorlardı. Tom böylesine büyük bir hayvanın orman içinde hemen hemen görülemez olmasını şaşkınlık içinde izliyordu. Ama fil gri zemin üstünde gri renkliydi. Bacakları bile ağaç gövdelerini andırıyordu. Üç erkeği yavaşça çember içine alıyorlardı. Filler hala görülemiyor olsalar da çıkardıkları derin gurultular avcılara rehberlik ediyordu. Tom, duyduğumu ses karınlarından mı çıkıyor diye Aboli'ye fısıldadı. Aboli hayır gibilerden başını salladı. İhtiyar adamlar birbirleriyle konuşuyorlar. Bazen erkek fillerden biri toz püskürttüğü zaman ormanın yukarısına bir toz bulutunun kalktığını görebiliyorlardı. Bu bulutlar onlara sık bitki örtüsünün içinde yol gösteriyordu. Takip boyunca dikkatli adımlar atarak ilerliyorlardı. Bir keresinde geri çekilip kendileriyle avlarının arasındaki genç bir anneyle emzirdiği yavrusun etrafında bir daire çevirmeleri gerekti. Fundi sonunda onları pembe avucunun bir hareketiyle durdurdu ve ilerisini işaret etti. Tom bir dizinin üstüne çöktü. Sarmaşıklar ve dalların altından bakınca en yakındaki erkeğin kalın gri ön bacaklarını seçebildi. Heyecanından döktüğü terler gözlerinin içine akıyor ve deniz suyu gibi yakıyordu. Genç adam terini boynunda düğümlü mendilin ucuyla sildi ve tüfeğini kontrol etti. Aboli'nin verdiği işaret üzerine ileriye sürünmeye başladılar. Çok geçmeden dev yaratığın daha büyük bir bölümünü, sarkan karnını, dizlerinin etrafına katlar halinde dökülen gevşek gri deriyi gördüler. Ardından kalın ve sarı bir dişin alt kavisi ortaya çıktı. Daha da yakına sürününce Tom, dişin erkek filin orman ağaçlarından kopardığı kabukların özleriyle lekelenmiş olduğunu gördü. İyice yakında hayvanın derisindeki her bir yarık ve buruşuğu, kuyruğundaki her kılı görebildi. Tom, Aboli'ye bakarak ateş etme hareketini yaptıysa da, Aboli şiddetle başını sallayarak daha fazla yaklaşmalarını işaret etti. Erkek fil ayaklarının üstünde hafif hafif sallanıyordu. Derken Tom'u şaşırtan bir şey oldu. Hayvanın arka bacaklarının arasından olağanüstü bir cisim çıkmaya başladı. Bir erkeğin bacağından daha kalındı. Sonu gelmeyecekmiş gibi uzamaya devam ederek neredeyse yere değdi. Tom gülmemek için kendini zor tuttu. Uyuşmuş ve hayatından hoşnut ihtiyar cinsel organını sarkıtıyor, kanla dolmaya terk ediyordu. Tom yine direktif bekler gibi Aboli'ye baktı. Ama iri yarı zenci yine başını sallayarak daha fazla yaklaşmalarını işaret etti. Erkek fil tam o sırada geri çekilerek tepesindeki dallardan bir tutam yaprak koparmak için hortumuyla yukarı uzandı. Bu hareket arkasında gizli olan öbür erkek fili meydana çıkardı. İhtiyar atanın refakatçisinden ne kadar büyük olduğunu görünce Tom'un soluğu kesildi. Yaşlı fil kocaman kafasını aşağı sarkıtmış, kulaklarını hafif hafif çırpıyordu. Bu kulaklar fırtınanın hırpaladığı bir geminin yelkenleri gibi yıpranmış ve lime lime olmuştu. Küçük gözleri kapalıydı. Soluk renkli gür kirpikleri birbirine dolaşmıştı. Gözünün gerisindeki bezin salgısı da uzun bir iz şeklinde yanağına süzülüyordu. Erkek filin başı dişlerinin üstüne yaslanmıştı. Tom toprağa değen bu beyaz kavislerin uzunluğuna ve çapına hayran kalmıştı. O kadar kalın ve ağırdılar ki başından ucuna kadar bir incelme bile yoktu. Tom diş uzunluğunun dörtte birinin kafatasına gömülü olduğu yerde gri renkli derinin altındaki şişliği görebiliyordu. Bunun böylesine güçlü bir hayvan için bile hayat boyu taşınamayacak ağır bir yük olduğunu düşündü. Tom şimdi o kadar yakındı ki filin kirpiklerinin üstüne metalik mavi renkte bir sineğin konduğunu görebiliyordu. Fil sineği kovmak için gözünü kırpıştırdı. Genç adam o sırada kolunun üstünde hafif bir dokunuş hissetti. Başını çevirince de Aboli'nin başıyla işaret verdiğini gördü. Bunun üzerine gözlerini erkek filin buruşuk derisinin altındaki omuz kemikleri üstünde odaklaştırdı. Fundi'nin ona tarif ettiği noktayı yakalamakta gecikmedi. Bu omzun hemen arkasında ve göğüs boyunun 1/3 kadar aşağısındaydı. Genç adam tüfeği kaldırdı ve mekanizmanın tıkırtısını eliyle boğarak ateş etmeye hazırlandı. Uzun namluyu bakışıyla izleyince tüfeğin ağzının neredeyse hayvanın böğrüne dokunduğunu fark etti. Sonsuza dek uzuyor görünen kısacık bir ertelemenin hemen arkasından ağır silah böğürdü, aynı anda omzuna çarparak onu kaba etlerinin üstüne düşürdü. Kalkan beyaz toz bulutu ise önünü ve film vücudunu görmesini engelledi. Ateşinden bir an sonra Aboli'nin silahının patladığını işitti. Sakin ormanda dev vücutlar anında harekete geçti. Sürü boru gibi sesler çıkarıp ciyaklayarak ileri atıldı. Saldırının etkisiyle ağaçlar sarsılıyor, çatırdayarak devriliyordu. Tom boş tüfeği attı ve uzanarak arkasındaki adamdan ikinci tüfeği kaptı. Ayağa kalkıp duman bulutunun içine atıldı. Açığa çıktığında kocaman bir filin kaba etlerinin açılıp kapanan çalıların arkasında gözden kaybolduğunu gördü. Aboli omzunun dibinde peşinden git diye bağırdı. Böylece kaçan erkek filin arkasından koşmaya başladılar. Etraflarında dişi fillerle ciyaklayan yavruların çalıların arasına daldıklarını duyabiliyorlardı. Dikenler ve dallar Tom'u tırmalıyor ama o bunları aldırmadan büyük erkek filin açtığı yolda koşmaya devam ediyordu. Birden göletlerden birinin önündeki açık sahile çıkıverdi. Hayvan 10-15 metre ilerisindeydi. Kulaklarını alabildiğince açmıştı. Olanca hızıyla Tom'un aksi yönüne kaçarken dişleri torba gibi kaba etlerinin iki yanına sapsarı gözüküyordu. Kısa ve kalın kuyruğunu havaya dikmişti. Tom omurlarının sırtının kavisini aşarak kuyruğuyla birleştiğini görebiliyordu. Tüfeği kaldırarak hayvanın omurgasını ateş etti. Fil kaba etlerinin üstüne oturur gibi düştü ve bayırdan aşağı kaydı. Ancak mermi omurgayı sadece sıyırmış olmalıydı ki hayvanın felç durumu sadece bir saniye sürdü. Bayırın dibine inince yine 4 üstüne doğruldu ve suyu aşarak karşıdaki bayırı tırmanmaya başladı. Tom'un yanında koşan Aboli göletin öbür yanına ateş etti. Merminin filin kafasının arkasından kurumuş çamur püskürttüğünü ikisi de gördüler. Bu arada hayvan sadece başını sallayıp kulaklarını kıstı ve karşı kıyıdaki sık ormanın içinde gözden kayboldu. Tom nefes nefese koşan denizciden 3. tüfeğini aldı ve filin arkası sıra atıldı. Aboli de yanı sıra koşuyordu. Filin ormanın içinde etrafı kıra döke açtığı yolu görebiliyorlardı. Ağaçların tepeleri titriyor, ormanın içinde hışırtılar ve çatırtılar duyuluyordu. Öbür avcıların gizlendikleri sağ kolda da birden tüfeklerin patladığı duyuldu. Aboli, öbür erkek filler Alf ve Luke'la karşılaşmış olmalılar diye omurdandı. İkisi de koşularına devam ederek göletin etrafını döndüler ve karşı yanda ormana daldılar. Erkek filin açtığı yol arkasından kapanıyor, Tom'la Aboli de güçlükle ilerlerken dikenlerin üstünde giysilerinden ve derilerinden parçalar bırakıyorlardı. Tom, onu yakalayamayacağız diye omurdandı, elimizden kurtuldu. Ama bir açıklığa çıkıp da koca filin tüfeklerinin menzilinde ileride olduğunu görünce bir zafer çığlığı attılar. Kötü yerinden vurulmuştu. Koşusu sendeler bir yürüyüşe yerini bırakmıştı. Aşağı sarkmış olan başındaki sarı dişleri yumuşak topraklı uzun çukurlar açıyor, hortumunun ucundan soluk bir kan köpürüyordu. Aboli ilk kurşunun akciğerini bulmuş diye bağırdı. İkisine de yepyeni bir enerji gelmişti. Yaralı hayvana yetişmek için var güçleriyle koşuyorlardı. Filin 10 arkasında olan Tom dizüstü düştü. Hava almak için çırpınıyor, kalbi çarpıyor, elleri titriyordu. Bu haldeyken tüfeği doğrulttu ve bir kez daha hayvanın omurgasına nişan aldı. Tom'un mermisi yivli namludan bu kez hiç şaşmadan fırladı. Dumanın görüşünü bulandırmasından önceki an merminin geniş gri sırta saplandığını ve kuyruğun yukarısındaki omurları parçaladığını gördü. Hayvan bir kez daha kaba etlerinin üstüne çöktü. Tom ayağı fırladı ve duman tabakasının ötesini görebilmek için bir yana koştu. Fil yüzü ona dönük olarak oturuyordu. Öfkeyle ve büyük bir acıyla başını sallıyor, hortumunun ucundan kıpkırmızı bir kan bulutu püskürtüyordu. Ölüm haykırışı Tom'un kafatasını parçalayacak ve kulak zarlarını patlatacak kadar şiddetliydi. Aboli hayvanın başına ateş etti. Kubbemsi alnına çarptığını ikisi de gördükleri halde mermi beynin içinde gömülü bulunduğu kale gibi kemiği delemedi. Sakatlanmış canavar felç olmuş arka bacaklarını arkası sıra sürüklemeye ve düşmanlarına erişmeye çalıştı. İki erkek sağa sola savrulan hortumdan kaçmak için arkaya koştular ve titreyen elleriyle tüfeklerinin ağzından içeriye barut döktüler. Tıkacı ve kurşunları bastırdıktan sonra hayvanın fıçı gibi göğsüne ateş etmek için bir daire çevirip yaklaşmaya çalıştılar. Tekrar silahı doldurmak için arkaya kaçtılar ve ateş etmek için yeniden öne koştular. Hayvanın bütün gücü kanayan 20 kurşun deliğinden yavaş yavaş akıp gidiyordu. Son bir homurtuyla yana devrildi. Olağanüstü dişlerini uzattı ve hareketsiz kaldı. Tom ihtiyatla yaklaştı. Soluk kirpiklerle çevrili ve içinden tıpkı bir insandaki gibi yaşlar taşan minik göze uzanıp tüfeğin ağzıyla dokundu. Fil gözünü kırpmadı. Koca erkek sonunda ölmüştü. Tom bir zafer çığlığı atmak istiyor ama bunun yerine garip bir hayranlık, melankoliye benzer bir duygu hissediyordu. Abori gelip yanında durdu. Göz göze geldiklerinde iri yarı zenci büyük bir anlayışla başını salladı. "Evet," dedi yavaşça, "gerçek bir avcı olmanın ne demek olduğunu en sonunda öğrendin. Yaptığımız şeyin güzelliğini ve trajedisini anladın çünkü."
54. ayrımın sonu. Sayfa 629.